Ayrım 9. Yaşasın İhtilal. Sadık Güvenç. Sayfa 121. Sakin. Ortalıklarda kimsecikler yoktu. Sakin yola çıktığında sinekler bile gecenin karanlığından yararlanıp uykuya çekilmişlerdi. Duvar saatinin dikkat, dikkat, dikkat seslerinden başka duyulan hiçbir şey yoktu. Bu sesle büyümüştü Sakin. Bu yüzden bu ses ninni gibi geliyordu ona. Karanlığa alışkındı gözleri. Kapı aralarından süzülmek çocuk oyuncağı. Yapılacak ilk iş yiyecek bir şeyler bulmak ne olursa olsun. Herkes aç, herkes Sakin'in yolunu gözlemektedir. Sakin'in seçme şansı yoktur. Taze bayat fark etmez. Gecenin karanlığında el ayak ortalıktan çekilmişken bir iki lokma yiyecek bulunmalıdır. Sabahın ilk ışıkları camlara vurup da ortalık aydınlandı mı yandı gülüm keten helva. Nefis yemek kokuları başını döndürdü Sakin'in. Adımlarını hızlandırdı. Hızlandırmak ne kelime, kanatlandı adeta. Ama karanlık, ama engeller, kahrolası çukurlar, tümsekler adamın ağzını tadıtmaz ki. Sanki tüm sokaklar, tüm caddeler, tüm dünya Sakin'in karşısına dikilmiş. Beter ol Sakin, aşk al Sakin, açlıktan geber Sakin diyordu. Nefis yemek kokuları gittikçe yaklaştı. Kapı aralarından süzüldü Sakin. Şıp tıp, şıp tıp, tıp tıp. Damlamaktan bıkıp usanmayan musluğun sesi duyuluyordu artık. Su olan yerde mutlak yiyecek de olacaktır. Bin bir umut dağlar kadar büyük bir iştahla yaklaştı Sakin su sesine. Açlığını unuttu, iş inada bindi. O nefis kokulu yemek bulunacak, çoluk çocuğa sunulacak, başkaca da bir şey istenmemektedir. O anda oldu olanlar. Ayağa kaydı Sakin'in birdenbire. Haydi hop, o kaygan, sulu, dimdik cehennem çukuruna yuvarlandı. Hangi yaratık olsa korkar bu düşüşten. Ödü ağzına geldi ama bağıramadı. Bağırılır mı böylesi yerlerde? Bereket versin, bir yerine bir şey olmamıştı. Islanmıştı biraz. O kadar da olacak. Ne demişler? Dirgene dayanmayan porsuk harman yerine gelmesin. Soluklandı azıcık. Çevreyi dinledi. Olur ya, tuzak muzak. Tıpşıp, tıpşıp. Dikkat, dikkat. Yerinden doğruldu. Yukarı çıkmalıydı. Sağını solunu yokladı. Genişçe bir çukurdaydı. Biraz yürüdü. Tamam olacak galiba. Biraz temkinli ilerledi. Az daha, az daha. Korkulacak bir şey yoktu. Cilalanmış gibiydi burası. Dimdikti. O yüzden yatımına yürüyordu. Yürümüyor da emekliyordu. Ama olsun, ilerliyordu işte. Birden dikleşti yol. Çıkışa yakın yer pek çetin bir engeldi. Gerisin geriye yuvarlandı. Yuvarlanırken ayağını bir yere çarptı. Bu çukurda ölmeye hiç niyeti yoktu Sakin'in. Çıkacaktı, çıkmalıydı. Doğruldu yeniden, cam gibi yüzeyde tırmanmaya başladı. Çocukları vardı Sakin'in, eşi vardı, arkadaşları vardı, tanıdıkları, akrabaları vardı. Senin anlayacağın, kaya kovuğundan çıkmamıştı Sakin. Hepsini seviyordu ama illa da çocuklarının yeri başkaydı. Buradan çıkması lazımdı Sakin'in. Çocuklarının geleceği için kurtulmalıydı. Dikkatli ve sabırla tırmanıyordu. Yaşamayı seviyordu Sakin. Her ne kadar bu yaşadığına yaşamak denir mi, denmez mi, onu da bilmiyordu ya Sakin. Yine de canı içindeydi, nefes alıp veriyordu, bazı geceler aç kalınıyordu ailecek. Olsun, onları umutları ayakta tutuyordu. Yaşam denen şey, onlar için hep bir pamuk ipliğine bağlıydı. Tehlike doluydu, hiçbir güvence yoktu, bugünden yarına birikim yoktu. Herkeslerin unuttuğu deliklerde yaşamak, ayak altında dolaşmamak için yalnızca geceleri yiyecek bulmaya çıkmak katlanılacak bir yaşam mıydı ki? Onca tuzaklar, horlanmışlıklar, deliklere tıkılmışlıklar, karanlıklarda yaşamak zorunda bırakılmışlıklar, kimyasal gazlar, bütün bunlara rağmen yaşam yine de tatlıydı. Kimileri hamam böceği de diyordu Sakin ve ailesine. Yine o uçurum gibi yere geldi. Biraz soluklandı. Kaç kere gelmişti ta buraya kadar. Her seferinde tam burada ayağa kaymış, tepe taklak çukurun dibini boylamıştı. Doğrusu biraz ürküyordu bu noktada. Dikine değil de şöyle yatımına yatımına yürümeliydi. Sen misin o noktadan ileri bir ayak geçen? Hop, çukurun dibini boyladı. İyice hırslandı Sakin. Hiç dinlenmeden hızla ileri atıldı. Bu kaçıncı oyunun bana kahpe filek diyordu. Bu çukurda oturup ölümü bekleyecek değildi ya. En azından yorgunluktan ölürdü daha iyi. Canı da çıksa, geberse de öyle boş boş oturup kahpe feleği kahredecek değildi Sakin. Durmadan yürüyecek, yürüyecek, yürüyecek. Yürüdü de. Yine aynı nokta. Yorulduğunu duyumsadı. biraz soluklandı. Çevreyi dinledi. Gelen giden yoktu. Kimseden yardım isteyecek durumda da değildi. Kendi göbeğini kendi kesecekti. Böyle kaç varta atlatmıştı. Buradan mı kurtulamayacaktı sakin? Kendi kendine verdiği ferahlıkla ileri atıldı. Kuru bir inatla dik yokuşla cebelleşilemeyeceğini anlamış, mantığını devreye sokmuştu. Bir solucan nasıl yapışırsa yere, sakin de öyle yapıştı dik duvara. Solucan nasıl gövdesini ileri ileri kakarsa, sakin de bir kavağa tırmanır gibi ileri ileri atıyordu vücudunu. Oluyordu işte, santim santim tükeniyordu yol. Telaşlanma sakin diyordu kendi kendine. Korkma, bak oluyor, az kaldı diyordu. Çukurdan çıkacaksın sakin, kendine inan sakin. Buradan, bu beladan kurtuldun mu, o nefis şeyin başına varacaksın. Çocukların seni bekliyor, bütün aile seni bekliyor. Yine ne yanlış yaptığını anlayamadı. Tepe üstü gitti çukurun dibine. Bitkindi, ayağa kalkmaya çalıştı, olmadı. Biraz dinlenmeliyim dedi, yattı oracağı. Çukurun dibi ıslaktı, kaygandı. Her seferinde biraz daha ıslanıyordu. Ama bu sefer aldırmadı ıslaklığa filan. Yattı öylece. Kendiliğinden kapandı gözleri. Yoksa bu çukur gerçekten cehennem dedikleri yer miydi? Bu büyük işkenceyi hak edecek ne yapmıştı sakin? Bu çukurda ölüp kalacaktı. Çocukları, eşi, akrabaları, arkadaşları, geleceği, umutları. Hepsi işte bu çukurun dibinde sona eriyordu. Sonu mu gelmişti her şeyin? Yok olup gidecek miydi sakin? Bir yardım eli uzanmayacak mıydı? Özgürlüğünü, umutlarını, yaşamının geri kalanını, sürüngen yaşamının geri kalanını ona bahşedecek bir yardım eli çıkmayacak mıydı? Bu şekilde sırt üstü yatmakla bu yardımı nereden bulabilecekti ki? Gözlerini açtı, şöyle bir silkelendi, karşısında karlı dağlar gibi dikilen dik cilalı duvara baktı. Daha önce bu çukura hiç düşen olmamış mıydı? Bir yol, bir iz olamaz mı? Buradan kurtulmanın bir yolu. Sakinin hiç hesaplamadığı bir şey oldu. Ortalık aydınlanmaya başladı. Artık işi hem kolay hem zordu. Acele etmeliydi. Aydınlıkla birlikte değişik yollar bulabilir, buradan kolayca kurtulabilirdi ama yakalanma riski de yükseliyordu. Yola koyuldu. Tırmanıyordu. Şimdi önünü daha iyi görüyordu. Tabii kendisi de görülüyor olabilirdi. Bir gürültü duydu sakin. Bir öksürük, ayak sesleri yaklaştı. Ödü ağzına geldi sakinin. Ortalık iyice aydınlanmıştı. Işıktan hiç mi hiç haz etmiyordu sakin. Öksüren ses geldi, geldi. Lavabonun yüzeyinde tırmanan hamam böceğini gördü. Bu yaratıklardan kurtulamadık bir türlü yahu dedi. Musluğu açıverdi. Sakin, sel sularına kapılmış gibi oldu. Lavaboyu bir anda yarısına kadar dolduran suyun içinde fırıl fırıl döndü, birden for diyen lavabo deliğinin karanlığına gömülüp gitti. Önemsiz bir olay. Geçmiş olsun dedim. Güldü bıyık altından. Sanki kel yerleri biraz daha terledi. Gözlüğünü çıkardı, sesini çıkarmadan özene bezene sildi gözlüğün camlarını, yeniden taktı. Yüzündeki o babacan gülümseme duruyordu. Omzunu oynattı şöyle bir, elindeki peçeteyle yüzünü gözünü kuruladı, sağına soluna bakındı. Anlatsana nasıl oldu diye dürtükledim. İyice kaykıldı oturduğu koltuğa. Omzunu oynatarak, aslında dedi, biz olaya aracı olarak karıştık. Durdu, yine bıyık altından gülerek, en iyisi en başından alalım hoca dedi. Kemal 30-35 yaşında var. Orta boylu, pos bıyıkları yüzüne iyi oturmuş, biraz tombalak, güler yüzlü, saz çalan, sohbeti muhabbeti seven biri. Girip çıkmadığı iş yoktur. Bir tek nalbant olmadığı kalmıştır. Şimdi belediyede çalıştığına bakmayın siz. Asıl işi ozanlıktır. Neylersin, memlekette ozanlık para getirmiyor. O da herkes gibi kendini ek iş bulmuş ve belediyeye memur olmuştur. İyi olur dedim. O gün biz dört arkadaş iş çıkışı buluştuk. Bir yerlere uğradık. İkişer bira içtikten sonra şakalaşarak dolmuş duraklarına doğru gidiyoruz. İki biradan ne olur hoca? Sarhoş filan değiliz yani. Ama bilirsin, çocukluk arkadaşlarını gördü mü insan çocuklaşıyor. Gır gır şamata yürüyoruz. Bir tanıdığa rastladık. Ayaküstü hoşbeş ettik. Hemen şurada bir dükkanı varmış. Bir çayını içmeden gidersek bir daha yüzümüze bakmayacakmış. Sanki her gün karşılaşıyoruz da. Hoca, ortaokuldan bu yana adamı ilk kez görüyorum. Aradan geçmiş 40 yıl. Neyse, İşten yine dayanamadık. İnsan bazen tanıdıkların gönlünü de almalı değil mi hocam? Daha görünüyor. Bizim dükkan şu köşedeki dedi. Bir işi varmış. Siz varın oraya, ben size hemen yetişirim dedi. Dediği gibi de oldu. Biz dükkana varmadan arkamızdan yetişti. Önden yürüyüp bizi buyur etti. Dükkan dersem öyle bildiğin dükkan değil. Büfemsi küçücük bir yer. İş yapmasına yapıyor. Giren çıkan vızır vızır. Yeri insanı biraz huzursuz ediyor. Bize göre bir yer değil. Tam da o biçim kadınların çalıştığı yerin kapısının önü. Her tür insan var burada. Yollusu, yolsuzu, düşkünü, dönmesi. Anla işte nasıl bir yer olduğunu. Aman bizi bir gören olur buralarda. Yanlış anlaşılırız diye diken üstündeyiz hoca. Arkadaş hatırına birkaç dakika gırgır şamata ettik. Çayları olağandan daha çabuk içtik. Doğrusu biz mi çayı içtik, çay mı bizi içti tartışılır. Dükkanın önünden geçen bizi şöyle bir süzüyor ya da bize öyle geliyor. Çıkıyoruz artık. Dükkanların da kapanma saatiymiş zaten. Bekçiler fır fır düdük öttürüyor. Dükkanlar avlu gibi bir yere toplanmış. Biri birine bakan bir sürü dükkan. Ama herkesin sattığı şey aynı mı onu bilmem. Çıkış kapısında bir polis arabası bekliyor. O polis arabasının önünde de polisler var. Çabuk çabuk çabuk diyorlar. Başka şey demiyorlar. Millet yangından kaçar gibi yığılmış kapının önüne. Sanırsın sıkı yönetim var. Sanırsın sokağa çıkma yasağı var. Sanırsın belli saatten sonra sokakta kalanlar idam edilecek. Polisler mi telaşlı, bizimkiler mi daha telaşlı bilmem. Arkadaşlardan biri acele etsenize diyerek kendisini iten memura yaptığının doğru olmadığını hal diliyle beyan etmek istedi. Memur bunun üzerine biraz alınmış olacak ki, ne dayılanıyorsun lan, çıkın diyorsak ne olmuş diyerek olayın boyutunu biraz genişletti. Belki de arkadaşımızı iteklediğinin farkında değildi, bilmiyorum artık. Belki de o davranışı kendisi için oldukça olağan, oldukça önemsiz bir olaydı. Kendilerine diklenen birileri olmamıştı belki de şimdiye kadar. Araya girme gereği hissederek dedim ki, memur bey, arkadaşımız biraz alkollü, özür dileriz, size karşı bir kabalık etmişse kusuruna bakmayın. Ben sandım ki böyle alttan alırsak o gereksiz gergin hava yumuşar, herkes yatışır, evli evine, köylü köyüne gider. Ne gezer? Memur bey biraz daha sertleşti, bağırmaya başladı. Biz burada görev yapıyoruz, siz kim oluyorsunuz da görevli memura mukavemet ediyorsunuz diyordu. Eyvah ki eyvah hoca, işin rengi değişiyordu. Ben yine de alttan almak gerektiğine inanıyorum da bizim Bekir de az inatlardan değil hani. Kendisine böyle bağırılması kanına dokunmuş olmalı ki o da bağırmaya başladı. Ne bağırıyorsun be? Suçumuz ne ki bizi itekliyorsun? Biraz da siz anlayışlı olun canım. Bekir'i tanırsın hoca. Çelimsiz melimsiz ama yiğit oğlandır. Gözünü budaktan sakınmayan cinsinden. Bir horozlanıyor görsem. Horozlanıyor da karşısında kim var? Polis. Suçun ne? Uygunsuz yerde memura mukavemet. El ne der adama? Bekir daha sözünü bitirmeden polis ani bir hamleyle onun yakasını toplayıverdi. Silkelemeye başladı. Bir yandan yaygara yapıyor, bir yandan Bekir'i çekiştiriyor. Araya girmekten başka ne gelir elimizden? Yalvarıp yakarıyoruz. Ayıptır, sayıptır. Biz ettik sen etme, sen büyüksün. Yok memur bey yumuşamıyor. Aksine sertleştikçe sertleşiyor. Tabii bu arada aleme seyir gerek. Milletin hiç işi gücü yokmuş gibi sarı veriyorlar çevremizi. Az önce belediye otobüsüne binmek için itişenler onlar değil sanki. Neymiş bu tantana diyen geliyor. Esnaf toplandı. Evlerden çıkanlar toplandı. Minibüs bekleyenler toplandı. Kalabalık ha babam artıyor. Bir yandan da satışıyorlar bize. Yuf ulan utanmaz herifler, bir de polise karşı mı geliyorlarmış? Gecenin bu saatinde evlerinde olacaklarına. Rezil bunlar kardeşim, rezil. Memleket bunların yüzünden Avrupalarda barbar diye adlandırılmıyor mu zaten? Polisin işi de zor canım. Her türlüsü çıkar karşılarına. İti var, kopuğu var. Bir de suç bastırmaya çalışmazlar mı? Ondan sonra da bas bas bağırırlar insan hakları carçurt diye. İşte böyle hoca. Her kafadan bir ses çıkıyor. Adamlar neredeyse bizi vatan haini ilan ettiler. Avrupa topluluğuna giremeyişimizin yegane suçlusu bizmişiz de bilmiyormuşuz. İt ettiler, kuyruk taktılar. Biz bu arada olayı tatlıya bağlama çabamızı bırakmış değiliz. Değiliz ya, memur kestirip attı. Hadi bakalım, yeter bu kadar şov. Biniyorsun arabaya, gelip karakolda anlatıyorsun derdini. Davete icap gerekir. Gerekir de, böylesi davet düşman başına. Etmeyin, eylemeyin, basit bir ağız dalaşı canım. Arkadaşımızın cehaletine verin. Niye büyütelim, koskoca amileri meşgul edelim boş yere değil mi? Biz böyle konuşa duralım. Adamlar Bekir'i soktular ekip arabasına bir terörist yakalamış edasıyla. Bari onu nereye götürdüğünüzü bize söyleyin diye tepinen arkadaşımızı da sokuverdiler arabaya. Kapıları kapattılar. Ben kaldım dışarıda. Arkadaşlarımız gidiyor. Başlarına neler geleceğini nasıl merak etmem. Belki içeride biraz nasihat edip bırakacaklardır diye umuyorum. Umuyorum da yanıldığımı anlıyorum. Araba kalabalığı yara yara ilerliyor. Durulur mu? Koştum hemen. Camı tıklattım. Memurlardan biri camı hafifçe indirip ne vardı dedi alaycı bir sesle. Memur bey, arkadaşlarımızı hangi karakola götürüyorsunuz diye sordum. O yine aynı umursamazlıkla karakolun adını verdi. Gelip gelemeyeceğimi sordum. Bir taksiye biner gelirsin dedi. Baktım minibüste yer var. Onlarla gitmemizin ne sakıncası olabilirdi ki? Gayet iyi dileklerimle ona dedim ki, arabanızda yer var. Sizce bir sakıncası yoksa biz de arkadaşlarımıza gelebilir miyiz? Ben sanıyorum ki, hay hay buyurun gelin, zaten tanıklığınız gerekecek diyecek. Ne gezer? Oldukça ciddi bir eda ile. Olmaz kardeşim, bu servis aracımın. O kadar istiyorsanız binin bir taksiye gelin. Allah Allah dedi, camı kaldırdı. Ben ara bulucuyum ya, iyi niyetliyim ya, kalabalığın arasından yavaş yavaş yürüyen minibüsün camını bir daha tıklattım. Belki vicdana gelir de arkadaşlarımızı yalnız bırakmamış oluruz. Hem arkadaşlarımızın bir şeye ihtiyaçları olursa kimlik mimlik gibi gider evlerinden getiririz diye düşünüyorum. Hayret, araç durdu, bizi içeri aldılar. Biz binmek için çabalayıp dururken hiçbir lafa söze karışmayan memurlardan biri, "Binsinler canım, ne olacak sanki?" diyordu. Ne kadar da insan evladıymış, sağ olsun. Değil mi yani hoca, insanlık ölmemiş. Hem şunun şurasında arkadaşlarımızın suçu ne ki? Basit bir ağız dalaşı. Arkadaşlarımız biraz çabuk parladılar, alkolün etkisi. Biraz da polis beyin hatası vardı ya, görmezden gelmeli şu durumda. Karakola vardık. Yani bu olay olmamış olsa çoktan evde olacaktık. Neyse biraz oyalandık ama yine de fazla geç olmadan evlerimize ulaşabilecektik. En çok arkadaşların birer ifadelerini alırlar diyerek hukuk, anayasa, yurttaşlık bilgileri, cumuk, mumuk hakkında ne bilirsem beynimden geçiriyordum. Bizi bir odaya soktular. Sonra emredici bir ses, kemerlerinizi, cüzdanlarınızı, kesici delici ne varsa çıkartın, ceplerinizi boşaltın dedi. Omzumdan içilen arkadaş ile onun akıbetini biraz yüksek sesle sorduğu için ekip arabasında alınan arkadaş emredici sesi hiç ikiletmeden deliğini yaptılar. Ceplerinde ne var ne yoksa masanın üstüne koydular. Biz sesimizi çıkartmadan onları izliyoruz. Bekir'in cebinden çıkanlar hakkında yorum yapıyorum içimden. Bir yandan da göz ucuyla birbirimizi süzüyoruz. Ne de olsa burası karakoldu ve en ciddi olunması gereken yerdi. Gülemiyorduk. Şu en ciddi olunması gereken yerde gülememin ne olduğunu nasıl anlatmalı? Dışarı çıktığımızda makaraları nasıl koyuverecektik? Kulağımın dibinde patlayan sesle kendime geldim. Beyefendi siz neyi bekliyorsunuz? Çıkarsanıza kemerlerinizi. Oralı olmadım. Ama adam resmen bize söylüyor. Sağıma soluma bakındım. Bizden başka kimse yok. Hadi senize kardeşim. Ne şaşkın ördek gibi bakınıyorsun. Size söylüyorum. İşimiz gücümüz var. Efendim biz diye konuşacak oldum. Konuşacak oldum da adam lafımı ağzıma tıktı. Sesini daha da yükselterek emretti. Hadi sene be adam. Ne gebeliyorsun? Geçmiş karşıma konuşuyor. Suratı, gözleri, kaşı ne kadar da sertti. Bu cüsseden bu ses nasıl çıkıyordu? Ağzından çıkan tükürük damlacıkları suratıma geliyordu. Toparlandım. Emir demiri keser derler. Söyleneni yapacaktım. Adamın gözlerinden anlaşılan oydu. Hem söyleneni yapsam hem de konuşsam bir yarar sağlamaz mıydı? Memur bey, biz bu arkadaşla şey için gelmiştik de. Bak sen şu bizim arkadaşa. Sesi korkak, titrek, kırk çatal da çıksa konuşuyor işte. Üstelik ortam hayli gergin. Hem karşı takımın sahasındasın. Elbet sen olsan senin de sesin böyle çıkar. Hatta hiç çıkmayabilir. Bu titrek zavallı ses memur beyi içeriden çıkarttı büsbütün. Öfkeyle dedi ki, siz hem görev başındaki memura hakaret edin, hem karşımızda konuşun, hem de buraya gelip denileni yapmayın. Burası karakol beyler. Ben sizi yola getirmesini bilirim. Çabuk ulan, ne diyorsam yapın. Gel de şaşma, gel de ispirto içme, gel de derdini anlat dünyanın bu en şeffaf karakolunda. Ben de bütün yurttaşlık haklarımı kullanarak sesimi yükselttim ve dedim ki, bize bağırıp durma memur bey, biz suçlu değiliz. Buraya kendi isteğimizle geldik, arkadaşlarımıza şey için. Oh be, rahatladım. Adam şimdi gidip işin gerçeğini sorup gelecek, yaptığı hatadan dolayı da bizden af dileyecekti. Af dilemese de olur canım. O da kendi işini doğru düzgün yapmaya çalışıyor. Sonuçta kendisine verilen emirleri uyguluyor. Hepimiz birilerinin emirlerini yerine getirmiyor muyuz? Memurluk böyle işte. Önemli olan işin renginin anlaşılması. Böyle ufak hatalar her meslekte olurdu. Galiba biraz fazlaca iyimserim hoca. Af dileyecekmiş filan gibi kuruntuya kapılışıma ne demeli? O kadar da aceleci olmayacak insan. Adam gözlerini belerterek Yok ya, demek kendi isteğinle geldin. Polis otosuna da zorla yalvara yakara bindin. Allah Allah, nasıl oldu bu iş? Adam bir de alaya başladı, inanmıyordu. Bizi buraya getiren ekipse tam lazım olmuşken ortalarda gözükmüyordu. Kim bilir, biz onlar için yalnızca adi bir bakanın alışılmış önemsiz birer parçalarıydık. Yanlışlık eninde sonunda anlaşılacaktı. Biz vatandaş olarak kanun adamlarının bizden istediklerini yapmak zorunda değil miydik? Kemerlerimizi çıkartıp masanın üzerine düzgünce koyduk. Cüzdanlarımızı, bozuk paralarımızı, anahtarlarımızı, ayakkabılarımızın bağcıklarını, kısaca kesici ve boğucu ne varsa imza karşılığı kendilerine teslim ettik. Bir cinnet geçirip kendimizi öldürmemizden korkuyor devletimiz. Bunun için de işi şansa bırakmıyor. Ne ince bir düşünce ya Rabbim. Bizi bir nezarethaneye tıktılar. Nezarethane daracık bir yer. Azıcık ışık giriyor. Işık dersem aslında karanlık bir yer. Durdukça alışıyor insanın gözü. Yavaş yavaş o karanlık bile ışık gibi geliyor insana. Demir parmaklıklı kocaman bir kapısı var. Gireni çıkanı görebiliyorsun. Gözlerim önce duvarlara, sonra tavana kaydı. Gerek karanlıktan, gerekse kirden, duvarların da tavanın da ne renk olduğunu söylemek zor. Buranın rengi kadar kendisi de karaydı. Adı üzerinde karakol. Suçum ne? Suçum ne? Bu soruyu kendime sordukça kulaklarım, beynim uğulduyordu. Burada ne işim vardı? Burada geçireceğim bir dakika bile ömrümden çalınmıyor muydu? Biraz sonra çağırıp hadi evinize gidin, şu gün şu saatte gelin ifadenizi alacağız. Belki de mahkemeye de gidersiniz deseler de şu bize uygulananlar çok ağrıma gidiyordu. İnsan bu kadar ucuz muydu bu ülkede? Kulaklarım bu soruları düşündükçe uğuldayıp dururken ve ben kendi kendime insan hakları evrensel bildirgesinin bildiğim maddelerini gözden geçirirken bir köşeye büzülmüş oturan tor topu olmuş birini gördüm. Yanına sokuldum. Uyukluyor gibiydi. Hemşerim dedim. Ne böyle kendinden geçmişsin? Korkma, seni yiyecek değiller ya. Anlat hele derdini. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Ben böyle konuşuyorum ya, o hiç seslenmiyor, daha da büzülüyor. Ya başına gelenler onu korkutmuş, ya da başına nelerin geleceğini çok iyi bildiğinden böyle kaplumbağa gibi kabuğuna saklanıyor. Üstü başı toz toprak içinde. Hırpalamışlar belli. Hemşerim dedim, başına ne geldi? Sana ne? Dedi başını hafifçe oynatarak, umarsızca yüzüme bakıp. Uykudan yeni uyanmış birinin sesine benziyordu sesi. Bak şu kendini bilmez densiz herife. Benim zaten başım dönmeye başlamış. Hele de hiç yoktan gelmişiz şuraya. Adam yerine koymuşuz da dert dinleyeceğiz, belki rahatlar diye. Ama onun bu tavrı kanımı beynime sıçratmaya yetti. Kalk ulan ayağa, hımbıl herif diye bir bağırdım hoca. Adam esas duruşa geçti karşımda. Kavga istemediği her halinden belliydi. Dokunsan ağlayacak gibiydi. Acıdım doğrusu. İyi de niye sana ne, sana ne deyip duruyor. Dizlerini ayağımın ucuyla dokundun şöyle bir, sesime babacan bir hava katarak. Seni adam yerine koyduk da bir şey sorduk aslanım. İster anlatırsın, ister anlatmazsın. Şurada vakit geçireceğiz değil mi? Ama bunun da bir adabı vardır dedim. O sanki ben bunları ona söylemiyormuşum gibi beni şöyle bir süzdü. Köşesine büzülmeyi niyetlenirken yine sana ne dedi. Gidip köşesine büzüldü. Büzüldü ya, kan beynime sıçradı. Karnına tekmeyi yapıştırdım. Söylesene ulan derdini. Ya insanoğlu niye böyle hoca? Gerçekten adam konuşmak istemiyorsa konuşmaz. Ben niye öyle azgınlaştım, canavarlaştım bilemem. Adam kıvranıyor, büzüldükçe büzülüyor. Sana ne abi, sen sorgucu musun diyor bir yandan. Arkadaşlar beni tuttular. Bir köşeye oturdum. Bir sigara yaktım. Gülsem mi, ağlasam mı? Kendi kendime şaşıyorum. Onun bu sana neleri beni kudurtmuş olacak. Ne var yani, şunun şurasında adam gibi konuşmak istiyoruz. Bırak ya Kemal şu garibanı. Ne hali varsa görsün, bize ne dedi Bekir. Arkadaşlar beni sakinleştirdikçe senin gidikleşmeye başlamaz mı? Sana ne ulan? Benim derdim bana kalsın. Bırakın beni. Ne istiyorsunuz benden? O süklüm püklüm hımbıl genç adam gitti de yerine içindeki başka kişilik mi geldi nedir? Ayağa kalktı, duvarı tekmeliyor, kafasını duvara vuruyor, bas bas bağırıyor. Ulan bu hapma pahmış olmasın. Etkisi mi bitti? Etkisini yeni mi gösteriyor? Şaşırdım kaldım. Gürültüye polis geldi. Bir sürü nasihat. Ayıp ediyormuşuz. Adam gibi durmayı bilmiyormuşuz. O böyle konuştukça öfkem artıyor. Asıl ayıbı siz yapıyorsunuz memur bey. Bizi burada niye bekletiyorsunuz dedim. Ben böyle konuşunca polis sert bir şekilde. Orasını ben bilemem. Derdinizi sabah savcıya anlatırsınız dedi. tepemden aşağı kaynar sular döküldü sanki. Sabah savcıya mı anlatacaktık derdimizi? Ne savcısı ne mahkemesi. Hele de ben, ah hele de ben. Arkadaşlarının akıbetini merak ettiği için yalvar yakar polis otosuna binerek buraya gelen ben savcıyla mahkemeyle mi uğraşacaktım? Sesim soluğum kesildi. Tepeden tırnağa tere battım. Yok, korktuğum bir şey yok da. Bu nasıl uygulama hoca? Polis bir yandan konuşuyor. Yarın iş yerlerinize faks çekilecek. Misafirimiz olduğunuz bildirilecek. Korkmayın, izinlisiniz iş yerlerinizden. Hay senin ağzına sağlık. Bak nasıl da rahatlattı bizi. İzin işlerimiz devlet tarafından ayarlanıverdi. Adamlar ne kadar da ince düşünüyorlar. İyi peki de bizim burada istemeye istemeye konaklamamız, burada geçen saniyeler, bütün bunların hesabı da görülecek miydi hocam? Resmen bizimle dalgasını geçiyor herif. Kısa boylu, şişman, dazlak, ne olacak? Polis elindeki copla parmaklıkları tırt yaparak çekip gitti. Biz yine kaldık mı baş başa? Sakinleşmiştim. Bir köşeye çekildim. Başım önümde, yerde bir bok varmış da onu anlamaya çalışıyormuşum gibi diktim gözümü yere. Ne kadar kaldım öyle bilmiyorum. Bizimkiler sana ne diyen genç adamla sohbeti ilerlettiler. Ardından Ankara'ya Demokratik Barış Hareket Partisi'nin kongresine katılmak için gelmiş. Kongreden sonra otobüsüne binerken bunu almış polisler. Ta sabahtan beri burada bekletiyorlarmış. Uğramadığı hakaret, duymadığı küfür kalmamış. Buraya her gelip gidene de hikayesini yeniden anlatmaktan bıkmış. Hem hikayesini dinleyen herkes de hoşgörülü davranmıyormuş kendisine. Hikayesini dinleyenlerin birçoğundan da dayak yemiş. Onlar konuştukça utanca batıyorum. Biraz sonra yanlarına yaklaştım. Elimi omuzuna koydum. Kusura bakma kardeş, az önce ayıp ettim dedim. Genç adam güldü yalnızca. İçimi hoş duygular kapladı o böyle gülünce. İnsan ne tür bir yaratığı hoca? İsterse koca dünyayı zindan ediyor kendine, isterse zindan aydınlanıveriyor koca dünya gibi. Derken bekçiler, polisler vardiya değiştirdiler. Yeni gelenlerle de tanışmalıyız değil mi? Elindeki copla parmaklıkları tırt yaparak gelen iri yarı bir polis. Siz misiniz lan görevli polise mukavemet eden dedi. Bekir, sana ne diye diklendi, sen sorgucu musun? Biz derdimizi yarın savcıya anlatacağız. İri yarı polis bir şey demedi, ozgun davrandı. Copunu tırtlayarak çekilip gitti. Az sonra nezarethaneye göbekli, ensesi kat kat iri kıyım birini getirdiler. Adam içeriye girer girmez parfüm kokusu sardı her yeri. Ne bulmuşsa sürünmüş adam. Biraz tedirgin duruyor. O da olacak tabii. Biz artık buranın yediklisi sayılıyoruz. Hemen aldık aramıza adamı. Suçun ne hemşerim? Ne oldu da düştün buraya dedim. Adam beni şöyle bir süzdü, sonra kaşlarını kaldırarak hiç dedi. Ulan pezevenk, nasıl hiç dedim. Sanki bana sorsalar niye geldiğimi, ben de hiç demeyecekmişim gibi. Ben de bir hiç yüzünden burada değil miydim? Sanki gerçekten herkesin bir suçu mu vardı burada? Tek masum ben miydim? Kendi kendime kızdım hoca. Bana ne yahu, hangi sebepten gelirse gelsinler. Hem öğreneceğim de ne olacak? Bıraktım adamı yakasını. Adam zaten feleği şaşmış, şaşkın ördek gibi ulu orta yerde bekliyor. Ben bıraktım ya, bizimkiler bırakır mı? Çabalıyorlar ki adam hikayesini anlatsın. Ben çekildim bir köşeye, sinirlerime hakim olmalıyım. Bırakın dedim, birazdan kendini anlatmazsa çatlar zaten. Bir sigara uzattım adama. Kusura kalma kardeş, bizimki de sinir işte, sıkıntıdan. Adam sigarayı aldı, kendi çakmağıyla yaktı. Derin bir nefes çekti içine. Daha dumanı üflememişti ki kapımız açıldı yine. İçeriye birini daha soktular. Ensesi kalın, şişman, parfümlü adam sigarasını tüttürürken içeri yeni giren adam hızla onun yanına koştu. Olanca gücüyle yumruğunu suratına indirdi. Ne olup bittiğini anlayamadık. Son gelen genç adam şişman adamı yumrukluyor, tekmeliyor. Şişman adamsa yalnızca yüzünü gözünü korumaya çalışıyordu. Höst ulan, höst. Dayı mısın nesin diye bağırdım. Genç adam işine ara verdi. Az bile bu iti oğlu ite dedi. Yeniden girişti tekmeyle. Ne vuruyorsun baban yaşındaki adama? Geri dur bakayım. Ağabeylerim dedi içeriye yeni gelen saldırgan. Bu var ya bu, tam bir ız düşmanıdır. Alçağın önde gidenidir. Namussuzun tekidir. Sayıp da sayıyor. Öteki hiç itiraz etmiyor. Genç adam hem sayıyor hem tekmeliyor. Şişmansa sesini çıkartmıyor. Pıstıkça pısıyor. Bir kedi kadar kaldı bunun elinin altında. Gürültüye polis geldi. Düdüğünü öttürdü bir iki. Sonra da seslendi içeriye. Tepişmeyin ulan. Oturun adam gibi. Bizim arkadaşlardan biri polise dedi ki, memur bey çok acıktık, bir çaresine baksak. Polis alay ederek, Beyefendini arzu ederlerdi. Önce aperatif bir şeyler alırlar mıydı? Çorbalardan ne buyururdunuz? İçecek de alır mıydınız? Arkadaş polisin bu lakaytlığını içerledi. Biz beyefendi falan değiliz beyefendi. İnsan gibi derdimizi söylüyoruz şurada. Bize suçlu muamelesi yapmayın. 3 saat oldu bekliyoruz. Acıktık. Alaya alınacak ne var bunda? Dedi. Bu sözler kendisine söylenmemiş gibi alaya devam etti polis. 3 saat içinde açlıktan ölen kimseyi ben duymadım. Siz de duymamışsınızdır. Bir şey olmaz. Bu akşam rejim yapıyorsun canım. Böyle dedi. Sonra da çekip gitti elindeki copla. Demir parmaklıklara tırt yaptırarak. Biz yine kaldık kendi kendimize koğuşta. Yani senin anlayacağın hoca, başı derdimize düşmenin zamanıydı. Hani bizim buraya niye geldiğimiz belliydi de. Şu hırıltı gürültü çıkaranların derdi neydi merak ettim. Adam duvarın dibine çömelmiş yere bakıyor. Hey, derdiniz neydi kardeş? Sen niye gelir gelmez bu herife daldın? Adamcağızın öfkesi yatışmamıştı anlaşılan. Hala burnundan soluyordu. Polisten korkmasa rakibini boğaca benziyordu. Elleri dizleri zıngır zıngır titriyordu. Titreyen eliyle bir sigara çıkardı cebinden. Paketi bize de tuttu. O adam dışında hepimiz birer tane sigara aldık. Tüttürmeye başladık. Zayıf, ince dalan biriydi adam. Kara kaşlı, uzun boylu baba yiğit biri. Öfkeden kudurmuş, avurtları titriyor konuşurken. Abi diye başladı. Eve bir telefon sapığı dadandı. Gecesi gündüzü vakti saati yok. Aklını estikçe arıyor evi. Ben açarım telefonu, ses yok. Hanım açınca basıyor küfrü. 2 aydır bize yaşamı zindan etti. Telefon numarasını değiştirelim dedik, olmadı. Bir sürü iş çıkartıyorlar. Telefonlara bakamaz olduk. Hanıma dedim ki bir gün, hanım sen bu sapığa biraz yüz ver, yalandan buluşma teklif et, buluşma yerinde bunu yakalayıp dersini verelim. Olur mu? Olur. Bu sapık yine telefon ediyor. Hanım da böyle telefonla olur mu, ben seni tanımak isterim diyor. Öteki it dünden razı. Bunlar anlaşıyorlar. Anlaşmaya göre ulusta heykelin önünde tam şu saatte buluşacaklar. Hanımın elinde gazete olacak. Sapık da yakasına bir karanfil takmış olacak. Elinde de bizim hanımın elindeki gazetenin aynısından olacak. Buluşma yerine giderken giyecekleri elbisenin rengini de birbirlerine söylüyorlar. Neyse, buluşma günü geldi. Bizim bacanaklı ben de bunları dikizleyeceğiz. Telefon sapığından kurtuldu, kurtulacağız. Hele bir yakalayayım iti, kanundan önce ben vereceğim dersini. Ona o küfürleri birer birer yedirteceğim. Kalbim çatlayacak gibi küt küt atıyor. Heykelin önü biraz kalabalık. Mübarekler de hep burada mı buluşurlar? Hanım bir ileri bir geri gidip geliyor. Arada bir göz göze geliyoruz. Gözlerimizle birbirimize moral veriyoruz. Bıyık altından da gülüyoruz. Sapığın eli kulağındadır derken, nerede var nerede yok şu it dölü peyda oldu. Ulan herif gözümüzün önünde bizim hanıma sarkıntılık ediyor. Zampara, pezevenk. Ulan kafasını ezeceğim itim. Yahu bir çuval inciri berbat edecek. Bir bıyık buruşu var. Ulan it, ben senin o bıyıklarını tek tek yolmaz mıyım? Ama neylersin, bize uykuları haram eden öteki it geldi gelecek. Onu yakalama pahasına buna katlanmaktayım. Dilimi dişimi geviyorum. Bizim bacanak yapışmış beni zor zapt ediyor. Dur kardeş, biraz sonra ikisini birden hallederiz, az sabret. Ulan sabredecek hal mi bıraktı şu domuz bende. Hanım geri çekildikçe bu üstüne gidiyor. Hanımın bir bağırmadığı kaldı. O bağırmadıkça bu üstüne gidiyor. Bir de çimdik atmaz mı hayvan oğlu hayvan. Beni tutmakta zorlanan bacanak benden önce yüklendi şu rezile. Tekme tokat giriştik. Yer misin yemez misin? Allah yarattı demiyorum. Polisler gelmiş ne oluyor demeden, aman bacana kaybol dedim, o kaçtı. Bizi de getirdiler buraya. Sapığı da yakalayamadın şu puştun yüzünden. Bilmiyorum o hengamede geldi mi iç soyu. Geldi de bacanak yakaladığımı onu da bilmiyorum. Sapık avına çıkıp da bir zampara, bir maganda, artık ne diyeceğimi bilmiyorum hocam. Bir az gelişmiş insan yakalayan adam sözünü bitirir bitirmez hepimiz başımızı duvarın dibine çömelip kafasını bacaklarının arasına saklayan, hatta imkanı olsa yerin 7 kat yerine saklamaya çalışan zampara bozuntusuna çevirdik. Vay it vay, demek sizin gibi öküzler yüzünden hiçbir kadın kız sokağa çıkamayacak öyle mi? Tuğ sana alçak oğlu alçak. Artık o adamı gözüne sen canlandır. Adama bir giriştik ki sorma. Tekme tokat küfür. Patırtımıza polisler yetişti. Size iyilik yaramayacak anlaşılan. Gelin bakalım diyerek hepimizi de o nezarethaneden çıkartıp başka bir yere götürdüler. Yeni nezarethanemiz daha dardı. Üstelik de daha kalabalıktı. Oturacak yer şöyle dursun. Sağa sola dönerken elin adamlarıyla burun buruna geliyordu. Zaten yerleri sidik gölü kaplamıştı. Tam da karşımızda kapısız bir tuvalet duruyordu. Tuvaletten gelen koku tuvaletin suyunun akmadığına işaret ediyordu. Üzerimizde yoğun mu yoğun bir küf kokusu vardı. Burnumun direğini çatlatan bu kokuya nasıl dayandım bilmiyorum. Ne de çok insan vardı burada. Türlü türlü suçlar, hırsızlar, kimliksizler, sarhoşlar, kavga edenler. Hepsi burada. İpini koparan gelmiş, getirilmiş. Kimi de bizim gibi gönüllü gelenlerden. Giren çıkan, bağıran, orayı burayı tekmeleyen, ortalığa küfür eden. Demir parmaklıkların iç tarafındaki bizler istemesek de kapısız tuvalet manzarasını seyretmekteyiz. Bu arada polis birini daha getirdi. Gençten biri yeni gelen, hırpani kılıklı, sakalları uzamış. Saçı ömür boyu tarak görmemiş. Ayakkabılarının burnu ördek ağzı gibi açılmış. Ürkek ürkek kendine bir köşe arıyor. Nerede o bolluk? Köşe bulsak biz dayanacağız. Öyle boş boş, ürkek, bakındı durdu. Neden sonra? Sen niye geldin hemşerim dedim. Merakım depreşti yine. Şu lanet olası yerde konuşmayınca da zaman geçmiyor ki. Hiç, hiç yüzünden geldik dedi ürkek bakışlarla beni inceliyordu. Doğrudur dedim. Biz de senin gibi hiç yüzünden geldik. Anlat hele, nasıl bir hiç bu? Diğerleri de merakla bizi dinliyorlar. İşlerinden biri, uzun boylu, kabadayı görünümlü biri söze karıştı. Anlat hemşerim, anlat. Buraya gelenlerin hangisini suçlu sanıyorsun sen? Hiçbirimizin suçu yok. Hepimiz kendimizce haklıyız aslında. Söylenenler oldu. Ben yine adamıma dedim ki, gariban birine benziyorsun. Kimin kimsen yok mu senin? Belki bir yardımımız dokunur diye soruyorum. O orta yerde neredeyse iki büklüm duruyor. Çökecek bir duvar dibi, yaslanacak bir köşe ya da ne bileyim girecek, saklanacak bir kuytu yer arıyor. Bana şöyle bir baktı. Kelin ilacı olsa kendi kafasına sürermiş dercesine. Bir şey arıyormuş gibi elini saçlarına götürdü. Bir süre kafasını kaşıdı. Sonra da tarak yüzü görmemiş otluk saçlarını çekiştirmeye başladı. Sakalını sıvazlayarak kavga etmiştik de dedi. Olur, insanın saati saatine denk mi? Bazen kavga da edilir. Pek de dayak yemişe benzemiyorsun ama dedim. Görünüşe bakan sümsük biri sanır. Bak kavga etmiş. Hiçbir yerinde yara bere yok, morluk kızarıklık yok. Yaman dövüşçüymüş anlaşılan. O sakin sakin. Bizim moruklarla dedi. Kimmiş bu sizin moruklar dedim. Ya işte bizim pederle valide oluyorlar. Ne yani? İkisi bir olup seni mi dövdüler? Birden diklendi. Düşük omzunu havaya kaldırdı. Beli dimdik oldu. Bakışları sertleşti. Sana ne be adam? Sana hesap mı vereceğiz demez mi? Bana hesap mesap verecek değildi elbet. Bizimkisi sırf yarenlik olsun. Şu zalim kokuyu unutalım. Zaman geçsin filan işte. Böyle birden diklenmesi hiç de hoşuma gitmedi doğrusu. Nezahethanedekilerden biri öfkeyle. Ulan yaban ördeği, sen ananı babanı dövdüğün için mi getirildin buraya? Utanmaz it diye çıkıştı. Sağdan soldan homurtular yükselmeye başladı. Ananı babanı döv, bir de burada kasıntı havaları ha? Şimdi senin fiyakına sıçarım it, dedi biri. Bizim ana baba ufalayıcısı yaban ördeği az önceki kabarmışlığı bıraktı, sinecek delik arıyor. Çevresindekilerin kendisini boğmaya hazırlandığını sezinledi. Benden medet bekler gibi yapıştı bana. Çenesini tutsa ya, konuşuyor bir yandan. Size ne oluyor dayı? Ana baba benim değil mi? İstersem döverim, istemezsem dövmem. Ulan sen daha ne zırlıyorsun yaban ördeğim? Buna tekme tokat giriştiler. Yere yapıştı. Ortalık karıştı. Yaban ördeği bahaneymiş sanki. Kim kime vuruyor, kim kimi kolluyor belli değil. Polisler geldiler. Ana baba ufalayıcısı yaban ördeğini üstünden başından sidik kan sıza sıza alıp götürdüler. Kah duvara dayanarak, kah rastgele birinin sırtına dayanarak ayakta kestirdik. Her tarafım kırılıyor. Sabahı nasıl ettik bilmiyorum. Mahkemeye götürüldük. Savcının karşısına çıkacakmışız. Sıramızı bekliyoruz. Başımıza bekleyen polislerden biri bizimle dostluk mu kurmak istedi, merakını mı yenemedi, vakit mi geçirmek istedi bilmiyorum. Suçumuzu sordu. Bekir polise dedi ki, sana ne kardeşim, neyse ne suçumuz. Sen savcı mısın, hakim misin? Git kendi işine bak. Diyelim ki adam öldürdüm. Kes hadi cezamı. Polis sorduğuna soracağına pişman oldu. Arkasını dönüp uzaklaştı, arkadaşlarının yanına gitti. Biraz sonra savcının odasına aldılar bizi. Kocaman masasının arkasında bir sürü dosyanın arasında çok önemli bir adam olduğunu her haliyle belli eden savcı kendi sordu, kendi yanıtladı. Bize sorular sordu, sordu ama yanıtlarını da kendi verdi. Biz hiç ağzımızı açamadık. Öndeki kağıtlara bakıyor, bir yandan bizi nasihat ediyordu. Utanmıyor muymuşuz görevli memura mukamet etmeye? Üstelik biz de devlet memuruymuşuz. Biz de böyle davranırsak sokaktaki vatandaş neler yapmazmış? Hem o saatlerde evimizde karımızın çoluk çocuğumuzun yanında olmamız gerekmez miymiş? Öyle yerlerde ne ararmışız? Efendim bir saniye diyecek oldum. Sözümü kesme, sözümü kesme diyerek uyardı beni savcı. Devletin Koskoca savcısının sözünü kesmek benim ne haddime? Ben sıradan küçük bir insan olarak bedeni cesareti az çok olan bir memur hak savunması yaparım umuduyla şey etmiştim. Daha doğrusu ona diyecektim ki haddim olmayarak. Yalnızca o önünüze konulan kağıtlara göre karar vermeyin sayın savcım. Bizim de söyleyecek bir çift lafımız var diyemedim demeliydim. Konuşacağım işte diye cesaret verdim kendime. Artık dayanamayacağım efendim. Bizi dinlemeniz lazım. Suçumuz neymiş bir bilelim. Polis memursa biz de memuruz. Hangi görevini yapmasına engel olmuşuz? Kim söylüyor bunu? Bizi buraya getiren polisler söylüyor. İnsana verilen değer nerede? Türkiye Cumhuriyeti'nde insan neden bu kadar değersiz sayılıyor? Biz niye bu kadar ucuz mal gibi itilip kakılıyoruz? Arkadaşımın yanında olmak istiyorsak suç mu işlemiş oluyoruz? Polis arabasına rica minnet kendi isteğimle bindim. Onu da yazmışlar mı savcı bey oraya? Karakola tanık olarak gitmiştim. Suçlu gibi nezarethaneye tıktılar. Onu da yazmışlar mı? Bizi siz de dinlemezseniz kim dinleyecek savcı bey? Bilmem, söylediklerimi dikkate aldı mı? Devletin koskoca savcısı bizim gibi önemsiz insanları dinleyerek karar verecek değil ya. Bizimle mi zaman harcayacak? Oradan çıktık. Yeniden ekip arabasına bindirildik. Emniyet genel müdürlüğüne götürüldük. Gözlerimizi bağladılar. Kimleri, nelerin, nereleri görmemiz istenmiyordu acaba? Böyle sıradan bir olayda, böyle önlemler alan devletimiz, kendini trilyonlarca zarara uğratan, yolsuzluk yapanlara karşı kim bilir hangi önlemleri alıyordur diye düşündüm. İyi ki bir göz bağlanmasıyla kurtuluyordum. Gözlerimiz bağlı bir süre yürüdük. Dolambaçlı yollardan geçtik, indik, çıktık. Eğil dediler, eğildik. Merdiven var dediler, dikkat ederek attık adımlarımızı. Oturun dediler, oturduk. Anlat bakalım dedi biri. Gözlerim bağlıydı. Karşımda kaç kişi var, nasıl bir yerdeyim merak ediyorum. Söylediklerimi yazıyorlar mıydı? Kimin karşısındaydım? Hikayeyi baştan sona kadar bir kez daha anlattım. Öbür arkadaşlara da anlattırdılar. Seslerini çıkarmadan dinlediler. Sonra bir patırtı koptu. Bizimkileri tekme tokat dövüyorlardı. Beni dövmediler. Diğer memur olan arkadaşı da dövmemişler. Yine gözlerimiz bağlı, bizi çıkardılar oradan. Başka bir odaya aldılar. Göz bağlarını ve ellerimizi çözdüler. Kendinize çeki düzen verin, müdürün odasına götüreceğiz sizi dediler. Müdürün odası geniş. Kocaman pencereden Ankara'nın yüksek binaları görülüyor. Müdür ayaktaydı. Bir nasihat de o çekti. Hele de biz memurlar utanmalıymışız şu halimizden. Müdürüm diye parladım. O beni dinlemek istemedi, bana bağırdı. Önce dinlemeyi öğrenin beyefendi dedi. Ben de patlama noktasına gelmiştim. Üniforma giyen herkes mesleğinin inceliklerini biliyor mu müdür bey dedim. Biz dün akşamdan bu akşama kadar hiç kimse dinlemedi. Biri dinlese dün akşam evimizde olacaktık, siz bari dinleyin bizi. Başımızdan geçenleri noktası virgülüne kadar anlattım. Müdür bey ayaktaydı, biz de ayaktaydık. Sözümü hiç kesmedi. Bitti mi dedi. Bitip bitmeyeceği size kalmış müdürüm dedim. Sizi bir daha buralarda görmeyelim beyler dedi müdür. Bizim bir daha buralara gelip gelmeyeceğimiz bizim isteğimize bağlı olsa. Ya hoca dedi Kemal omzunu oynatarak aynen böyle oldu. Kitabın sonu. 9 Şubat 2017 Sayfa 144